أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكرة سورة 168. آيتindeyiz. آيتin 40 mealiyle devam ediyorduk. İrabında kaldık. الشيطان مبتدأ يعد فعل مضارع كم مفعول به الفقرة مفعول به ثان وعطف يأمر فعل مضارع كم مفعول به ويأمركم بالفحشاء جار مجرور والله عطف الله لفظة الله مبتدأ يعد فعل مضارع كم مفعول به عين زمان برص خبر مغفرة مفعول به ثان وف منه جار مجرور وفضلا عطف معطوف والله واو استئنافا يا ترابط الله مبتدأ واسع خبر عليم خبر ثان آية معلنة جسد بكرة سورة 268. آية Diyanet açıklamalı mealde şeytan sizi fakirlikle korkutur. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Şeyi düşünüyorum da Kur'an'daki korkutma lafızları var. Bunlardan hiçbiri şeytan için benim hatırladığım kadarıyla kullanılmamış. Yuhavvifu. Mesela Allah için kullanılmış. Zalike yuhavvifullahu bihi ibadah. Allah kullarını işte bununla korkutur. Ama şeytan için korkutma fiili doğrudan Kur'an'da sanıyorum yok, ben şu anda hatırlamıyorum. Dolayısıyla burada ya'idu fiilinin yerine korkutur, yani bunu korkutur, korkutmakla açıklamak da çok isabetli olmayabilir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Hep talih kelimeler seçilmiş. Bakınız burada ya'murukum emreder, size cimriliği emreder. Neden bunu telkine dönüştürülmüş onu da bilmiyorum. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Cenab-ı Hakk'a sıra gelince kelime aynen kullanılmış, vaat eder. Allah ise katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden vasya için ve her şeyi bilendir alim için. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Şeytan sizi fakirlikle korkutup, aynı kelimeyi Elmalı Hoca da kullanmış, çirkin çirkin şeylere, fahşa için çirkin şirkin şeyler demiş. Diyanet mahalli daha ilgincini yapmış. Cimriliği demiş fahşa ile. Size cimriliği vaat eder.
Üstteki ayetten etkilenmişler
öyle mi? Yani fahşa kelimesi ne santral olarak ne de tali anlamları olarak cimriliğe çıkan bir kapısı olsa olsa yorum ile belki yani haddi aşmaktan, sınır tanımazlıktan. Elmalı Hoca ise çirkin çirkin şeylere teşvik ediyor. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazla bir kar. Kar, fadlını da Cenab-ı Hakk'ın kar ile açıklamak istemiş. Vaat buyuruyor. Allah'ın kudreti geniş. Ayette Cenab-ı Hakk'ın kudretine dair açık bir ifade yok. Cenab-ı Hakk'ın genişliğine dair bir ifade var. İlmi çok. İşte Elmalı Hoca bazı ayetlerde böyle rahat oluyor, bazılarında çok özen gösteriyor. Nasıl hocaya bakalım. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve sizlere çirkin şeyler ile emreder. Allah Teala ise size taraf-ı ilahisinden bir mağfiret, bir fazıl vaat buyuruyor. Ve Allah Teala vasidir, alimdir demiş. Ateş hocaya bakalım. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Fakir düşeceğinizi söyleyerek sadaka vermekten geri kalmanızı ister diye açıklama koymuş. Ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve lütuf vaat ediyor. Şüphesiz Allah'ın lütfu geniştir. O bilendir diyor Ateş Hoca mealinde. Öztürk Hoca'nın mealinde. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Sizi görünür görünmez çirkinliklere sürükler. Görünür görünmez ayette açık değil ama fahşaya açıklamak üzere bu cümleyi kurmuş. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütuf vaat eder. Bir de genişletilmiş ayrıca korkutur. Halbuki ayette korkutuyor. Hali hazırda işleyen bir süreç olduğu vaat ediyor. Daha canlı muzari olunca Allah vasidir, alimdir. Bulaç Hoca mealinde şeytan sizi fakirlikle korkutuyor, muzari yapmış. Ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan, fazıl vaat ediyor. Allah parantez içinde rahmetiyle geniş olandır, bilendir diyor Bulaç Hoca mealinde. Suat Hoca aynı ayete şeytan sizi hayırda harcamakla muhtaç olacaksınız diye korkutur. Keşke burayı da parantez içine alsaydı. Sizi cimriliğe ve çirkin şeylere, hem cimriliği hem çirkin şeyleri, diğer meallerdeki her iki hususu cem etmiş hoca, teşvik eder, ayette emreder diyor Cenab-ı Hak. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir, ihsan ayette açık değil, her şeyi hakkıyla bilir. Edip Yüksel aynı ayette, şeytan size fakirliği söz verir. Vaadi kullanmış. Bir tek Edip Yüksel korkutmaya geçmemiş. Şimdi aklıma başka bir şey geldi. Edip Yüksel'in sözlerini okurken. Burada Cenab-ı Hakk'ın ya'idu fiilini şeytana kullanması da şu espri de olabilir. Yani Cenab-ı Hak bunu tahfif ediyor. Yani şeytanın size vaat ettiği fakirlik, şeytan size bunu söz veriyor. Fakirliği. Sanki bir şey vaat ediyormuş gibi. Vaat ettiği şey de yokluk. Şeytan yokluk vaat ediyor, Allah ise lütuf, ihsan, bir varlık vaat ediyor. Şeytanın topu topu vaadi hep, yani vereceği şeyler işte fakirlikte olduğu gibi eksilme, yok olma, yokluğa dönük şeyler. Yani burada bir istihza da mevcut olabilir. Biz bunu korkutmakla yorumladığımızda o bahse konu istihza da tümüyle kayboluyor. Şeytan size fakirliği söz veriyor ve kötülüğü emrediyor. Allah ise kendi tarafından sizin için bağışlama ve lütuf söz verir. Allah cömerttir, bilendir. Ve son olarak Baltacıoğlu Hoca, şeytan sizi yoksullukla yıldırır demiş. Ne korkutmak ne söz vermek, yıldırmak. Kötülüğe sürükler. Allah ise size kendi yönünden yarlıgama, bolluk, adar. Bari burada vaat etmeyi söyleseydi. Burada da adar. Veya adar da bir bakıma vaat etmek. Allah her nesneyi kaplayıcıdır. Vasiya için bilicidir demiş Baltacıoğlu Hoca mealinde. Bakalım İngilizce meallerde durum nasıl? Bakara suresinin 268. ayeti. Yusuf Ali, the evil one, şeytan ise threatens you, sizi tehdit ediyor. Tehdit etmek. With poverty, fakirlikle. And beats you, ve sizi teşvik ediyor. To conduct unseemly, hoş olmayacak şekilde davranmaya. Allah promises you, Allah size vaat ediyor his forgiveness, kendi mağfiretini, and bounties, ve ihsanını, lütfunu. And Allah careth for all, hem Allah her şeye bakandır, her şeyi terbiye eden, her şeyin, her kesin ihtiyacını görendir. Vasya için bunu yazmışlar. And he knoweth all things, ve hem o her şeyi bilendir. Bunu da Alim için Yusuf Ali yazmış. Şakir aynı ayette şeytan orijinal adıyla almış, threatens you, sizi tehdit ediyor, with poverty, fakirlikle, and enjoins you, ve size emrediyor to be niggardly, çirkin davranmayı size dikte ediyor. And Allah promises you, hem Allah size vaat ediyor forgiveness, bağışlanmayı, from himself, kendi katından, and abundance, ve lütuf, ihsan vaat ediyor. And Allah is ample giving, hem Allah bolca, cömertçe verendir, vasya için, knowing, bilendir. Piktal aynı ayete, the devil, şeytan promises you, size vaat ediyor, demiş Piktal, destitution, fakirliği, and enjoins on you, lewdness, ve size emrediyor, dikte ediyor, lewdness, müstehcenliği, çirkinliği. But Allah promises you, ancak Allah size vaat ediyor, forgiveness, bağışlanmayı, from himself, kendi katından, with bounty, lütufla birlikte. Allah is all embracing, Allah tümüyle herkesin ihtiyacını görendir, all knowing, her şeyi bilendir. Son olarak Muhlis'ten aynı ayette, şeytan threatens you, sizi tehdit ediyor, with poverty, fakirlikle, and orders you, ve size dikte ediyor, emrediyor size to commit fahşa, fahşa yapmayı, evil deeds, fahşayı olduğu gibi alıp parantez içinde açıklamayı tercih etmiş Muhlis Khan, kötü işler, illegal sexual intercourse, legal, meşru olmayan cinsel birliktelikler, sins, günahlar, etc. ve buna benzer şeyler, fahşayı böyle anlaşılabilir diyor Muhlis Khan. Whereas Allah promises you, halbuki Allah size vaat ediyor, forgiveness, bağışlanmayı, from himself, kendi katından, and bounty, ve lütfunu vaat ediyor. And Allah is all sufficient, Allah her şeye yeterdir, for his creatures needs, kullarının her tür ihtiyacına yeterdir, all knower, her şeyi bilendir demiş Muhlis Khan meal çalışmasında. Bakara suresinin, yani ikinci surenin 268. ayetinde ayeti buradan alalım. Eşşeytanu ya'idukumul fakra, şeytan size fakirliği vaat ediyor. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fuhşu emrediyor. Eşşeytanı ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fuhşu emrediyor. Biliyorum Türkçesiyle pek.
Şöylesi tehdit ede var değil de endişe desek. Fakirlik endişesiyle kötü.
Endişe yok orada ama.
Bu vaat
mı? Vaat var. Yani dokun.
Yani Türkçe karşılığı olarak.
İşte diyorum ki acaba öyle değil mi? Yani biz diyoruz ki bu korkutma anlamında. Böyle dediğimiz her yerde büyük bir risk alıyoruz. Acaba öyle değil mi? Çünkü zaman gösterdi ki bugüne kadar tefsir yapanlar olsun, meal yapanlar olsun, hep hataların %99'u Cenab-ı Hak bunu demek istiyor deyip hemen o demek istediği şeyi sonuca bağlayanlar hep hata. Hatalar hep orada. Yani belki de Cenab-ı Hak onu demiyor. Ya'idukum, vaat ediyor diyor. Ve bununla da böyle olunca da ya şeytan nasıl vaat eder? Fakirlikten vaat mı olurmuş dediğinizde, ya acaba başka bir şey mi var? Demin söylediğiniz gibi bir istihza, bir tahfif.
Şimdi dediğiniz gibi, görmenin gereği vaat kelimesi iki tarafı da kullanılabiliyor mesela.
Ama Arapçada yaygın değil. Mesela Kur'an'da bunun dışında var mı? Evet. İsim olarak çoğunlukla vaat değil de onun başka bir türevi var. Vaid diye. O tehdit anlamında kullanılıyor. Mesela cehennem için biz vaid diyoruz. Ama cennet için vaad. Kur'an'da da böyle kullanılıyor. Yeğlisi olumsuz vaat, diğeri de olumlu vaat. Bir şeyi söz vermek. Bu şeyi söz verdiğiniz şey olumlu yahut olumsuz. Şeytan size fakirliği vaat ediyor. Hiç mi anlaşılmıyor böyle deyince? Şeytan size fakirliği vaat ediyor. Böyle dendiğinde okuyan adam ne anlar? Şeytan bize fakirliği vaat ediyor. Allah Allah. Ben, bana anlaşılıyor gibi geliyor. Tamam, istediğiniz korkutma, o türevleri belki hasıl olmuyor ama. Anlaşılıyor mu? Tehdit ediyor da koyabilirim. Bak biraz yatkınlaşıyorum gitgide tehdide, tehdit etmek. Çünkü nereden yaklaştım? Vaid kelimesi den. Vaid kelimesi de bu kökenli, bu kelime kökenli ve olumsuzu. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da bunun üzerine, bu dayı onun için koydum, şu V'yi karşılasın diye vaat ediyor da böyle bir altyapı oluşturuyor bununla. Sonra demek ki şeytan öyle durduk yerde adam hazır değilse, durumu uygun değilse doğrudan emre geçmiyor. Onda bir psikolojik hazırlık, bir altyapı oluşturuyor. Buna şeytan dahi özen gösterirken bizlerin özen göstermeyişi, gerek çocuklarımızda gerek başka insanlarda, doğrudan dikteye yönelmemiz demek ki çok isabetli bir şey değil. Şeytan bile önce altyapıda bulunuyor, kişiyi olgunlaştırıyor, yumuşatıyor, telkini açık hale getiriyor. Sonra وَيَأْمُرُكُمْ bu vav o işi görüyor. Size önce fakirliği vaat ediyor veya bununla tehdit ediyor. Sonra size fuhşu emrediyor. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى. Daha istediğimiz kadar işlevsel mi burada bilmiyorum. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fuhşu emrediyor.
Vaat etmek olumlu anlamda iyi ve güzel bir şeye çağırmak gibi olur ama evet. Fakirlik iyi ve güzel bir şey değil.
Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela Kur'an'da bunun örnekleri var. Başka bir şey aklıma geldi. Yani olumlu olan bir kelimeyi olumsuzda kullanıyorsunuz sırf istihza için. Mesela Cenab-ı Hak ayette وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Mesela kafirleri müjdele بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ, elim bir azap ile. Buradan hemen böyle anlıyoruz. Diyoruz ki yani müjde normalde, normal durumda güzel şeyler için, ödül için söz konusudur. Allah niye elim bir azapla müjdele diyor? İstihza ediyor onlarla. Böyle bir kullanım ise şayet bu, biz aksi istikamete sapmak ile onu kaybetmiş olacağız. Böyle yaparsak, böyle kalırsa ne olur? Birkaç kere okur ve o bahsettiğimiz sonuçlara okuyucu da varır zaten. Yani şeytan size fakirliği vaat ediyor. Ha, Cenab-ı Hak demek istiyor ki şeytan gider gelir sana der ki fakirlik başına gelecek. Fakir kalacaksın. Hani Baltacıoğlu Hoca daha da bir ileri gidip daha bir ötedeki kelimeyi almış. Yıldırmak. Gider gelir söyler. Fakir kalacaksın, fakir kalacaksın, fakir olacaksın gibi. Buradan oraya gidilir ama buraya biz korkutmak yahut tehdit yazarsak oradan bu bahsettiğimiz yere geri dönülmüyor.
Hocam o bahsettiğine bir dipnot yazıp neyi kastettiğimizi yapsak olur mu? İstihza amaçlı kullanmıştır diye.
O zaman tefsir olur yani.
Evet, dipnot da.
İşte dipnot da olsa biz ona girmiyoruz yani. Anlaşılıyorsa peki şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fuhşu emrediyor. Yani şimdi biz fuhuş demekle sadece bunu cinsellik veya gayrimeşru cinsellik ile cinselliğe indirgemiş oluyoruz fahşayı. Halbuki fahşa daha geniş. Her türlü azgınlık, her türlü haddi aşma. Mesela faiz de fahşay olarak anlaşılabilir. Haddin dışında, Cenab-ı Hakk'ın belirlediği maruf alanın dışındaki her şey çirkindir zaten. Hepsi fahşadır. Dolayısıyla fuhuşu değiştirmeliyiz. Ona göre fenalık diyebiliriz mesela. Fena işler. İşler ikinci bir kelime kullanmayalım da ayrıca. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fenalığı emrediyor diyelim.
Başka, sanki daha önce geçtim de.
Fena bakalım. Fenalı. Fena demek zaten yani makul veya olumlu olan alanın dışındaki her şeyi de biz fena diyoruz. Hangisi o? Türkçe'de ama sınırlandırılarak kullanılmış. Genişliğinden soyutlanmış. Sadece fuhuşa indirgenmiş. Mesela siz faize fuhuş derseniz Türkçe'de gitmez. Ama Arapça'da rahatlıkla fahişe.
Önceden kullanılıyordu ama fahiş fiyat diyordu. Aşırı fiyat, fahiş fiyat. Kullanılıyordu.
Tezim düştü. Eskiden kullanılıyordu ama önceden diyorsunuz. Şimdi yok.
Sonra fahiş fiyat. 9. ayette namazı terk edenler fahşaya kapıldılar, gayeye düştü. Evet. İki aşırı ucu söylüyor Allah'ın. Yani çok burada aşırılık diyebiliriz veya fahşa olarak.
Hocam
olabiliriz.
Daha önce fahşa geçmiş mi acaba? Orada ne demiş?
Bakayım.
Bakayım.
Aşırılık kelimesi o olumlu şeylerde de kullanılıyor. O gitmez. ayette geçmiş. Size sadece kötülüğü ve fahşayı ve Allah'ın aleyhinde bilmediklerinizi söylemenizi emrediyor. Peki, işimiz daha da kolaylaştı. Fahşayı emrediyor. Ne demişiz fahşa için? Taşkınlık, hayasızlık, büyük günah ve benzeri. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fahşayı emrediyor. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Halbuki Allah size katından bir mağfiret ve sanıyorum fadl kelimesi de daha önce geçti ve biz ona dipnot attık herhalde. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı fazlından aranızdaki fazlı da fazladan verilen lütuf, ihsan ve fazilet demişiz. Halbuki Allah size katından bir mağfiret ve fazl vaat ediyor. Vallahu vasi'un alim. Vasi' da geçti daha önce, alim de daha önce geçti. Neden gelmiyor? Vasi'a. Nasıl yazmış olabilirim? Allah Allah. Şuradan arayalım. Vasi'a. İlk ayet Bakara suresi 115. Doğrudan genişi kullanmışız. Vâsi'un alîm. Kuşkusuz Allah geniştir, pek iyi bilendir. Biz böyle yapmazdık ama yapmışız. Kuşkusuz Allah geniştir, pek iyi bilendir demişiz. İşte. Değiştirelim mi?
Bazen birazcık da dipnot geçtik gibime geliyor.
Benim de gibime geliyor ama yazıda öyle bir şey yok. Kuşkusuz Allah vasi'dir, vasi'dir, alimdir. Alim için dipnot çok, vasi için atalım. Mutlak surette geniş olan, her şeye yeten yegane zat. Alalım bunu buradan. Alim için dipnotumuzu atalım. Alim. Sonra da ikisini beraber alalım ve en aşağı inelim. Nitekim Allah vasiyadır, alimdir. Okuyayım meali. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fahşayı emrediyor. Şöyle yapsak mı acaba? Neyi kaybedeceğiz? Geniş şimdiki zamanı kaybedeceğiz. Şeytan size fakirliği vaat edip size fahşayı emrediyor. Türkçesi itibariyle şu her iki şimdiki zaman kulak tırmalıyor. Şeytan size fakirliği vaat edip
dağın yerine ayrıca yapılmasa.
Ayrıca dersek ona ile onun üzerine değil de farklı bir şey yapıyormuş gibi.
Böyle çıkıyor hocam.
Bence anlamı düşünen iki kere size kullanılmaz.
Onda onu bırakmak istemiyoruz size. Çünkü iki meful var ayette zaten. Ya'idukum ya'murukum. Çok iç içe girdi o. Aynı anda, aynı eş zamanlı gibi oldu biraz. Şeytan size fakirliği vaat ediyor da size fahşayı emrediyor. Şeytan size fakirliği vaat edip size fahşayı emrediyor. Şimdi biraz daha size şey oldu. Daha az kulak tırmalıyor. Şeytan size fakirliği vaat edip size fahşayı emrediyor. Evet, yani ondan vazgeçmek istemiyorum. Ayette var çünkü. Burada kalınca sadece kulak tırmalıyor, keyfe keder. Ama anlamını şey yapmıyor, bozmuyor. Zararı yok en azından. Şeytan size fakirliği vaat edip size fahşayı emrediyor. Halbuki Allah size katından bir mağfiret ve fazl vaat ediyor. Nitekim Allah vasidir, alimdir. Var mı ayetle ilgili mülahazalarınız?
Hocam orada fakirliğe vaat edip ve size fahşayı.
Şeytan size fakirliği vaat edip
ve size
fahşayı emrediyor. Daha mı iyi oluyor?
Evet.
Türkçesi itibariyle. Şeytan size fakirliği vaat edip ve size fahşayı emrediyor. Sanki vaat edip zaten bağlaçlı bir yapı ve fazla geliyor bana. Bakın, şeytan size fakirliği vaat edip ve size fahşayı emrediyor.
Zaten ve var mı hocam? Veya vurdu birbirini fahşaya.
Var da biz onu vaat edip, Türkçedeki bu kalıp, eklemeli kalıp yani. Mesela kapıyı açıp bindi. Yani kapıyı açtı ve bindi anlamında. Başka bir mülazanız var mı?
Burada hocam ayrıca şu anlamda çıkarıyor. İnsanın fahşaya sürüklenmesinin arkasında fakirlik sahiki vardır genel.
Ve şeytan bunu Çok kudretli. Evet. Evet. Evet. Evet. Ve çok yaygın yani hayatın içerisinde.
Sadece infak konseptlerle bahsedilmeyebilir.
Evet. Yani konu Cenab-ı Hak bir bakıma biraz infaktan uzaklaşıyor artık yavaş yavaş. Azgınlığa, taşkınlığa veya infakın kenarında dolaşıyor. İnfak etmemenin nelere yol açacağı. Bir de onu düşünün. Bir başkası da fakir olduğu için gerçekten şeytan onu fahşaya yöneltiyor. Berideki adam ona harcayabilecek durumda. Şeytan ona da diyor ki sen de harcama, harcarsan onun durumuna düşersin. Bu da henüz bir evre önce de duruyor. Bunu harcamaktan alıkoyuyor şeytan. Öteki fakirliğin içine düşmüş olanı da artık düştün fakirliğe, perişan haldesin, onu da fuhşa sürüklüyor. Yani her iki tarafa söylediği yalan aynı yalan. Halbuki harcayacak olan şeytanın bu tehdidini aldırmayıp harcasa hem kendisi kazanacak hem de bir başkası fahşaya artık ramak kalmış olan birini de fuhuştan uzaklaştıracak. Çok iç içe iki konu, evet.
Hocam burada bir önceki ayette, bir sonraki ayette, daha önceki ayette de çok. Havuk şudur, tıkıntı hep çift şeyler veriyor. İşte ganidir, hamidir, evet, hasidir, evet, alemdir. Teki yok sanki de, yukarıdan aşağı hep böyle çift çift verdi.
Çoğunlukla böyle yapıyor Cenab-ı Hak. Genellemeye müsait değil, tek olan yerde de mesela İnallah alimun bidati sudur. Allah alimdir göğüslerde olan her şeyi diye Cenab-ı Hak tek ismini kullanıyor orada. Vasiyadır, alimdir. Peki başka bir mülazanız yoksa Bakara suresinin 268. ayetini de geçelim. Geldik bir başka ayete. Ne mal toplamaya çalışıyorsun diyen bir ayet bu. Ya. Ne toplayıp elinde tutacaksın da ne olacak? Allah'ın sana verdiği en iyi şey bu değil diyen bir ayet. Veya وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Bunlarla sevinsinler. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ. De ki Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle فَلْيَفْرَحُوا sevinsinler. Dediği ayetteki fazlı ve rahmeti ayetin siyakına bakarsanız biri Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahiy, diğeri de hikmete işaret ediyor. Hazreti Peygamber rahmeti itibariyle Hazreti Peygamber'e ve onun sünnetine. Bunlarla sevinsinler. Huve hayrun mimma yecmaun. O toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Biriktirdiklerinden daha hayırlıdır diyen ayete benzer bir ayet bu. Bir bakıma elinde tutmaya çalışan, toparlamaya, biriktirmeye, bir yerlerde stok etmeye çalışana Cenab-ı Hak benden alabileceğin, benim sana verdiklerim içerisinde en iyi olan şeyi, güzel olan şeyi biriktirmiyorsun diye dikkati başka bir yöne çeken ayet. Yu'ti veriyor, tıpkı malı verdiği gibi. El hikmete, hikmeti de veriyor. Bilgeliği de veriyor. Men yeşâ'u dilediğine. Bu meni Cenab-ı Hakk'a da götürmek mümkün. Öyle dedik. Yani Allah dilediğine hikmeti verir. Yahut kişiye de götürmek mümkün. Men yeşâ, isteyene. Kim diliyorsa hikmeti ona verir. Her, Kur'an'daki bütün bu kalıptaki ayetler her iki anlamı kaldırabilir. Yu'til hikmete men yeşâ'u. O hikmeti dilediğine verir. Ben bunları hep dilediğine, Cenab-ı Hakk'a izafe etmeye yeğliyorum. Bazıları bunu ya Allah dilediğine verir, peki diğerlerinin haline ne olacak derse, Cenab-ı Hak alimdir. Onun diledikleri zaten hikmete layık olan kimselerdir. Çünkü Allah hikmet dışı abes bir iş yapmaz. Layık olmayan birine layık olmadığı bir şey vermez. Allah'ın meşiyeti kime vereceğini bilir. Allah bir çocuk gibi rastgele savunmaz. Allah bilgisi, aklı eksik biz gibi insanları, bilgisi eksik biz gibi insanların dağıtması gibi yanlış yerlere, yanlış harcamalarda bulunacak birisi değil. Yanlış vergilerde bulunacak birisi değil. O kime veriyorsa hikmetine de uygun demektir. O yüzden Allah'ın meşiyeti olarak anlamak Ehl-i Sünnet'in yaygın alışkanlığı. Diğeri yani menik şahsa göndermek Mutezile'nin öne çıkardığı bir şey. Yu'til hikmete, hikmeti verir. Men yeşâ'u, kime dilerse. Sonra da demiş ki ve men yu'tel hikmete, kime hikmet verilirse, kime bilgelik verilirse, kime ilim verilirse, veya verilmişse, bu mazi olduğuna göre, kime ilim verilmişse, fakat utiye hayran kethira, ona çok hayır verilmiş. Bir hayır düşünün ki, hayır yani mal, mülk, buna hepsi hayır. Allah'ın verdiği her şey hayır. Bir hayır düşünün ki Cenab-ı Hak onu çokluyor. Yani çok diyor, yani bayağı çok şey verilmiş. Ve bu çokladığı, çoksadığı, çokluğuna işaret ettiği vergisi, lütfu, el-hikmet. Hikmeti dilediğine veriyor. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ Kime hikmet verilmişse, فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Ona çok hayır verilmiştir. O yüzden Hazreti Ebu Bekir demiş ki, مَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ عِلْمَ الْقُرْآنِ Allah bir kimseye Kur'an ilmini verse, vermiş olsa. ثُمَّ شَكَ الْفَاقَةَ Sonra günün birinde fakirlikten şikayet etse, deyip böyle bir şansı tasvir ettikten sonra, كَتَبَ اللّٰهُ الْفَاقَةَ بَيْنَ عَيْنَهِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah demiş, kıyamete kadar onun iki kaşının arasına fakirliği yazsın. Kızmış yani, böyle bir insan nasıl fakirlikten şikayet edebilir, nasıl yokluktan şikayet edebilir? En büyük hayır, en büyük veya çok hayır, hikmetin kendisi. وَمَا يَذَّكَّرُ Bunu tezekkür etmez, anlamaz demiyor Cenab-ı Hak. Çünkü anlama istidadı, ön hazırlığı, potansiyeli her kulda var. Zaten bundan eksik veya bundan yoksun olanlar zaten sınava tabi değil, deliler vesaire. وَمَا يَذَّكَّرُ Öğüt almıyor. اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Lüblü olan kimseler hariç. Yani Allah'ın verdiği donanımlarını işletenler, kalplerini işletenler, akıllarını işletenler, düşünmeye başvuranlar, dataları, verileri toplayanlar, konuyu değerlendirenler. Bu işe girişenler hariç bundan kimse sonuç çıkarmıyor. Herkes hala malı iyi sanıyor. Herkes hala elle tutulan, sırtla taşınan malı, altını, şunu bunu daha iyi, daha iyi tutuyor. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Ancak elbap sahibi olan kimseler, işleyiş ve anlayış sahibi olan kimseler bundan bu sonucu çıkarıyorlar demiş Cenab-ı Hak ayetin sonunda. لَمَّا اَمَرَ تَعَالَى Hak Teala emredince بِهَذِهِ الْاَوَامِرِ الْعَظِيمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْاَسْرَارِ وَالْحِكَمِ Çok sırlı ve hikmetli yukarıdaki emirleri emredince, infaktan yana, infak harcamadan yana, harcamayla alakalı olarak, harcama deyince, infak deyince, bu ayetler çerçevesinde aklıma hafta sonu dinlediğim, televizyonda seyrettiğim bir program geldi. Orada Yusuf el-Kardavi vardı. İşte dünyadaki son küresel krizi soruyorlar. Neden bu krize yöneldi diye. O da sermaye merkezli liberal ekonominin buna yol açtığını, çünkü liberal ekonominin bir defa ahlak tanımadığını ve kazanmayı esas aldığını, mal nereden gelirse gelsin gelmeli esasını yani prensibini öne çıkardığını, mal kazanmayı öncelediğini her şeye, ekonomiyle ahlakı, ekonomiye dair, ekonomiye yön verecek bir ahlak anlayışından yoksun olduğunu ve bu yoksunluğun onları bu hale düşürdüğünü söyledi. Gerçi diyor onlar yavaş yavaş bu işin ahlaki tarafına, ahlaki bir tarafı olması gerektiğine yavaş yavaş akıl erdiriyorlar. Mesela kalkıp Çin'e diyorlar ki, efendim sen üretiyorsun, çok güzel üretiyorsun da ya doğayı bozuyorsun. Yani baktılar ki sadece üretmek, sadece bir şeyler yapmak ve para kazanmak, kalkınmak değil esas. Çünkü diğer yandan da çevreyi bozuyor, zarar veriyor etrafa. Bunun bir ahlaki boyutu olması gerektiğini liberal ekonomi yavaş yavaş fark etti diyor. Devamla liberal ekonomide kazanmanın esas olduğu için herkes kazanmaya olabildiğince odaklandığını, paylaşımının bulunmadığını, paylaşımın olmadığı bir ekonominin yürümeyeceğini, böyle bir ekonominin siyasi yapıya da zarar vereceğini, hiyerarşiye bozacağını, İslam'daki infakın, harcamanın aslında ekonominin vazgeçilmezi olduğunu söylüyor. Yani infak olmazsa diyor bir ekonomide, kazananlar kazandıklarını kazanamayanlarla, fakirlerle paylaşmazlarsa o ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değildir diyor. Zira bir süre sonra üst kesimleri alt kesimde kalanlar tehdit edecektir. Yani aşağıdan yukarıya doğru akan bir gelir, yani ben düşünün ki avans 50 metre öteden koşuya başlamış bir adam her halükarda önde gidecekse ve sermaye sahipleri her halükarda alttakileri ezip onları her halükarda çaresiz bırakacaklarsa bu da sürdürülebilir değildir diyor. Harcama esastır. Alttakini de yediğinden içtiğinden faydalandırıp, nasiplendirip onun da aynı toplumda, aynı ortamda seninle birlikte yaşayabileceği bir şeyi sağlamazsanız diyor, bu ekonomi de sürdürülemez. Falan böyle oradan ribaya faize geçti. Şeyi o kadar iyi işledi ki infakı. Ben yani eskiden hani bir ekonomi faizli ise batar, illa faizsiz olmalı diyorduk. Şimdi bir ekonomi faizsiz de olsa yetmez. O ekonomiyi yaşatan ve ekonominin unsuru olan insanlarda bu ahlaki boyut da bulunmalı. İnfak bu bir ekonominin yürümesi gereken bir ekonominin çok önemli bir vazgeçilmezidir. Ve bunu aklıma neden geldi, neden söylüyorum? Çünkü şu okuduğumuz infakla ilgili 7-8 ayet okuduk. Hemen bu infak ayetlerinden sonra hangi ayetler gelecek? Yine ekonominin çok önemli parçası olan riba konusu gelecek. Faiz gelecek. Yani Cenab-ı Hak ekonomiyi işliyor aslında şu anda. Bir dini vecibeyi, bir harcama, infak, zekat elbette ki işliyor ama diğer yandan da müminlerin oluşturacağı toplumda ki çok önemli bir ekonomik argümanı ortaya koyuyor. İnfakı. Şimdi infakın neyi tetikleyeceğini bu ayette önümüze koydu. Şeytan sizi bununla tehdit eder. Harcamayın, harcasanız fakir düşersiniz. Fakir düşünce de zorda kalırsınız falan. Fakir düşenlere neyi tehdit ediyor? Fahşayı tehdit ediyor. Fuhşu, çaresizliği, o toplumdaki sınır tanımazlığı. Sadece bunun işte demin söyledik cinsel bir fahşadan öte gidip zenginin arabasını kırmak, sermaye düşmanlığı yapmak. Yani artık hiçbir taşın yerine durmayacağı, hiçbir kutsalın, hiçbir mahremiyetin, hiçbir saygının kalmayacağı bir topluma doğru sürüklenir. Eğer toplumda işleyen, düzgün işleyen bir infak çarkı yok ise. Demek ki infak çarkı ekonominin çok önemli bir vazgeçilmezi. Ekonominin alt tarafını tutan, zemini sürekli sağlam bırakan. Öte yanda üst taraf, öyle olmazsa üst taraftakiler uçar. Bir noktadan sonra bakarlar ki artık alt taraf zemin kalmamış. Sokağa çıkamaz hale gelmişler. Araba alsalar arabalar iki günde yanıyor, çiziliyor vesaire. Evet, yani okuduğumuz ayetlerde esasen Cenab-ı Hak infak ile başladı ama ekonominin çok önemli bir argümanını işliyor. Allah bu son derece sırlarla dolu, hikmetlerle dolu emirleri verince dedi, işte bu sırlar ve hikmetler esasında bir ekonomiyi örüyor. Sağlam bir ekonomiyi ortaya koyuyor. وَكَانَ ذَٰلِكَ ve hem bu لَا يَحْصُلُ لِكُلِّ اَحَدْ bu sırlar ve bu hikmetler de herkes için hasıl olmuyor. Herkes bunları elde etmiyor. Bel kimler için hasıl oluyor? لِمَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah kime bunları lütfeder, ihsan ederse وَاَتَاهُ الْحِكْمَةَ ve ona hikmeti, bilgeliği verirse. Biz şimdi ne kadar bu ayetleri iyi anlamaya çalışırsak çalışalım, öğrenmeye çalışırsak çalışalım, çok iyi bir ekonomist şu söylediklerimizden çok daha şey anlayacaktır. Yani infak etmenin, infak esaslı veya infakın bireylerde bir sorumluluk haline dönüştüğü bir toplumdaki ekonominin nasıl olacağı, nasıl iyi çalışacağına dair bir ekonomist çok daha fazla şeyler çıkaracak, bilgi çıkaracak. O yüzden müfessir diyor ki hikmet olursa bir kimsede ayetteki sırları o daha iyi keşfeder, daha iyi ortaya koyar. وَاَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ ve Allah'ın kendisine hikmet verdiği kimse. وَهِيَ الْعِلْمُ النَّافِعُ o da menfaatli, faydalı olan ilimdir. Yine o programda şey vardı. Çok önemli bir derginin adını söylediler, ekonomi dergisi. Onun baş yazarı tam krizin başladığı günlerde şöyle bir yazı yazmış, baş makale yazmış. Arapçasıyla söylediler. اِنَّ الْنُقُودَ لَا تَلِدُ النُقُودُ para parayı doğurmaz. Yazar makalesinde şunu işliyormuş. Biz bunu galiba yeni öğreneceğiz demiş. Paradan para kazanılmayacağını, paranın parayı doğurmayacağını. Halbuki demiş aynı yazıda, biz Kur'an'ın sadece şu ilkesini uygulasaydık, yani faizi ekonomiden uzak etseydik, şu dünyayı saran ve koca koca bütçeleri yetiştirdikleri halde, olanca cömertliğiyle harcadıkları halde bir türlü deliği, işte o gediği kapatmaya yetmeyen bu hüsrana, bu çöküşe yol açmazdı diyor bu durum. Ve o makalesinde işte gerek Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde kurulmuş olan, gerek Türkiye'de de var işte faizden uzak duran, kimi finans kurumlarının bundan en az zararla, tali zararlarla geçiştirdiklerini, zira o aktiflere, o çok para eden, çok faiz getiren aktiflere faiz dolayısıyla yönelmedikleri için korunduklarını yazısında işlemiş. وَهِيَ الْعِلْمُ النَّافِعَ diyor. O da nedir? Faydalı olan ilimdir. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ ve salih ameldir. O hikmeti açıklıyor. وَمَعْرِفَةُ اَسْرَارِ الشَّرَائِعَ şeriatın, Cenab-ı Hakk'ın teşrih ettiği yasaların sırlarını bilmektir. وَحِكَمِهَا ve bunların hikmetlerinin farkına varmaktır. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.